Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduh ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Necm suresiyle beraberiz. Ayet 33. Eferâeytellezî tevellâ ve âtâ galîlen ve ektâ e'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ile bizi hidayete ermemizi istediğinden dolayı baş başa bırakıyor. Yani Kur'an sanki tabir caizse, değilse Allah affetsin, sözü eviriyor, çeviriyor, tekrar tekrar aklımızı erdirmeye ve bakın yanlış yolda gidiyorsunuz, vazgeçin demeye getiriyor. Hatta öyle hissediyorum ki kimi ayetlerde doğru yaptığım şeyler konusunda bile benim kendimi hesaba çekmem isteniyor. Acaba mı? O doğruyu Allah dedi diye mi yaptın? Karşılığında Allah'ın rızasını mı bekliyorsun? Yani bu doğru seni cennete götürecek. Bunun için mi yapıyorsun? Böylece cehennemden azat olmak istiyorsun. Ondan mı dercesine Allah benim hayatımı Kur'an'la benim kontrol etmemi istiyor. İşte benzer sorulardan biri. Eferâeytellezî tevellâ. Baksana bak, şu yüz çeviren var ya, gördün mü? Kim o? Acaba ben miyim ki? Ben bana bakmam gerekir belki de, öyle mi ki? Diye başlıyorum söze. Zaten insan önce kendinde aramalı yanlışı. Çünkü Kur'an okurken, kafir mi dedi Allah? Vay kafirler, kahrolsunlar. Zalim mi dedi? Vay zalimler, onlar da helak olsunlar. Diye hep bunu başkasında aramak. Mümin mi? Ha, işte o benim. Müslüman mı? Ta kendisi, benden söz ediyor demek. En azından şaşkınlığın olabildiğine örneğidir. Eferâeyte. Düşünsene. Düşünmedin mi? Üzerinde bir dur bakalım, bir kafa yor, bak bir bakalım, bu konuda bir görüşün vardı, olmalıydı, ne düşünüyorsun, nedir, bu konuda fikrin ne? Ellezî tevellâ, hani şu yan çizen var ya, hani sırt dönen var ya, hani ilgisini kesen var ya, hani bana ne diyen var ya, işte böyle bir adam var mı, sen misin o bazan, bir bak bakalım kendine. Hangi konuda, ne zaman öyle yapmıştın, ne zaman sırt dönmüş, yan çizmiştin, sen bunu kendini en iyi bilen olarak bir düşün bakalım, öyle yaptın mı? Evet, insanoğlu, eğer Müslümanlık derdindeyse, yani Ademoğlu, eğer sıkıntısı buysa, şöyle Kur'an-ı Kerim'de bu ve benzeri ifadelere bir kere daha bakacak. Acaba bu ben miyim diyecektir. Mesela Me'aris suresinde kella inneha leza nezza'aten lişşeva diye cehennemden söz ediyor ayet ve oraya kimin gideceklerini anlatırken ted'u men edbera ve tevella ve cema'a fe'ev'a diye dört özel özellik sayıyor. İşte bunlardan biri tevella, burada da karşımıza çıkıyor. Acaba kişiyi cehenneme götürecekmiş, aman Allah korusun ben olmamalıyım diye kişi şöyle bir işi ciddiye almalı. Kendisinde de var mı? Yaptığı işler tevella olur mu? Acaba hayatı boyunca hiç böyle bir yanlış yaptı mı? Yani sonunda kendisini cehenneme sürükleyecek bir yanlışla baş başa kaldı mı? Bunu elbette düşünmeli. Mesela Allah sabah şöyle, akşam böyle yap dediği halde, o sanki bu söze kulak kabartmamış, dinlememiş de başkasına mı dönmüş? Yani böylece söze sırtını dönmüş mü? Düşünse ya insan. Mesela Allah düğünde şöyle, ölümde şöyle davranın demiş de, hiç o ayetleri görmemiş, sanki sırtını dönmüş, hep başka varlıklardan gelen formüllere kulak vermiş, öyle mi? Acaba tevella olur mu? Evinin düzeninde, kafanın düzeninde, ailesinin düzeninde, sevgisinin, nefretinin, kabulünün, reddinin düzeninde, acaba Allah ve Resulü ne derse desin, ona sırt dönmüş, ilgisini kesmiş de insan, birilerinin, başkalarının, diğerlerinin dediklerine evet demiş, dönüvermiş onların içine girercesine, üzerlerine düşercesine, aman ne diyorsunuz dercesine, acaba tevella olur mu bunlar? Ya da, büyük bir huşu ve huzu içinde abdest almış, bütün cesaretini toplamış, konsantre olmuş, şöyle boyalarını bile kendisinin tespit ettiği evinin damının, çatısının üstünün kenarında ayırdığı kendisine bir mescit ittihaz edindiği yere girmiş. Tesbihini, takkesini, sarığını, cübbesini, belki benzer neleri varsa tüm dinsel işlevlerini oraya toplamış. Sonra orada Rabbıyla beraber, Allah'la baş başa Kur'an'ını okumuş. Kulağını kalbine doğru eğmiş, tezekkür ve tefekkür etmiş, tesbihat ve tahmidatta bulunmuş. Allah demiş, Allah'ım demiş, sensin demiş, dinlerim seni, severim seni demiş. Demiş, demiş, demiş, devam etmiş. Sonra dönmüş oradan, arkasına bakmadan, yani sırtını dönmüş mü? Ya da yüzünü dönmüş, ekonomik hayatına doğru koşa koşa yeni bir giysiyle, yeni aksesuarlarla, yeni bir ayarlamayla, yeni bir belirlemeyle ne yapacağını bilmez ama din belirlemez anlamında bilmez. İşte öyle yeni bir hayatın insanoğlu vermiş. Söyleyin acaba tevella yapmış olur mu bu adam? Bilmem ama 34. ayete devam edelim. Ve ata kalilen ve ekta, yani bu adam azıcık verecek, geriye kalan sımsıkı tutunacak. Hiç başkalarına vermeyecek, zamanını sadece Allah'a, belki bir 5 vakit, beşer onar dakikadan 40-50 dakika verecek, gerisi hep kendisinin olacak. Yılda bir kere kılı 40 yararcasına ölçtüğü bir zekatını verecek, geri kalanları Allah'ı karıştırmayacak. Gününe, zamanına, imkanına, fırsatına, parasına, malına, mülküne, çevresine, bütün dünyasına sadece kendisi müdahale edecek ama kafir olmamak için işte biraz da Allah'ı dinleyiverecek, öyle mi? Bir adam varmış, din diyanet bilmez, Allah peygamber tanımaz, oruç zaten inanmazmış ama sahura kalkarmış Ramazan'da ve hanımına hadi çabuk ol, geç kalıyoruz ama pasaklısın, ama yavaşsın, ama hızlısın diye kızarmış. Kadın bir gün dayanamamış. Demiş, nedir bu yaptığın? Bu çile, bu işkence ne? Sanki oruç tutuyorsun gibi. Bırak da biraz rahat edelim deyince, kes sesini demiş. Yani sahura kalkmayalım da tam gavur mu olalım demiş. Bu kadar idare ediyoruz. Ve ata galilen ve ekta. Azıcık verecek, gerisi hep onun olacak. İşte tevella yapanlar. Peki, اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Yani bu insanlar ne demek istiyorlar? Gaybın ilmi onların yanında. Allah neye razı olur? Allah neye gazap eder? Ne yapınca Allah cennet verir? Ne yapınca cehenneme gönderir? Kimi ne kadar affeder? Hangi suç ne kadar bakidir? Hangi suç ne ceza gerektirir? Bütün bunların bilgisi onların yanında. Bakıyorlar, görüyorlar, anlıyorlar da ona göre mi hareket ediyorlar? Ya da lem yunebbe bima fi suhufi Musa ve İbrahim ellezî veffâ. Hani şu ahdine vefalı, görevini yerine getiren, yapması gerekende kusur kabahat işlememeye titiz Halilullah İbrahim'in ya da Kelimullah Musa'nın sayfalarında olanlar, onlardan haberdar edilmedi de ondan mı? Bilmiyor mu bu adam? Allah insanlık tarihi boyunca gaybı kendisinde tutmuş, ancak peygamberler vasıtasıyla insanlara nakletmiştir. Suhufi İbrahim'e ve Musa diye bildiğimiz Hazreti Musa'ya verilen vahiy, İbrahim Aleyhisselam'a verilen vahiylerden bu adamın hiç mi haberi yok da gayb benim yanımda, ben bakar çekerim, ben istediğim gibi anlar, istediğim gibi yazar çizerim, ben belirlerim demeye nereden yetkili bu adam? Estağfirullah. Yoksa bu ben mi ki? Yoksa bu biz mi ki? Bu tevella yapan insan sanki benim yaptıklarımı yapan birisi gibi mi ki? Korkum ona zaten, cehennem beni bekliyor anlamına gelmez mi o zaman? Baksana, bir bak şu tevella yapanı, sırt döneni, ilgilenmeyeni, Musa'nın sayfalarına bakmıyor, İbrahim'in sayfalarını görmüyor aleyhisselam. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kayıp bilgisinden haberi yok. Kendi kendine tespit ediyor. Ben bilirim diyor. Vermesini kendi ayarlıyor. Almasını kendi belirliyor. Hep kendince bir hayat programı yaşamış. Ama böyle yaşayanların pirini biliyoruz. Firavun diyor Kur'an öyle insana. Ben bilirim diyordu. İnanacaksanız bana sorun. Namaz mı benim gösterdiğim yerde kılın. Öyle ayarlıyormuş. İsrailoğullarına mescitler yapıyor. Burada namaz kılacaksınız diyormuş. Oysa Hazreti Musa'ya da, Hazreti İbrahim'e de, diğer bütün peygamberlere de gönderilen gerçek şuydu. Ella teziru vaziratun vizra ukra. Hiç kimse bir başkasının suçuyla mahkum kılınmaz elbette. Herkes kendi günah yükünü kendisi çeker. Kimse başkasının günahını çekmez. Eğer niyet olarak katılmamışsa, eylem olarak katılmamışsa, onu da kendisi kabul etmemişse, herkes kendi günahını kendisi çekecektir. Ella teziru vaziratun vizra ukra. Demek ki İslam dininin böyle bireysel bir yanı var. Bazen anlatıyoruz, sen Müslüman ol. Ama annem babam diyor. Çaresizsen sen Müslüman ol diyoruz. Ama oğlum kızım diyor. Çaresiz olduğunu söylüyorsun, öyleyse sen Müslüman ol diyoruz. Ama eşim, karım, kocam diyor. Yine aynısını söylüyoruz. Bu sefer patlıyor. Peki yani bu din, kişinin sadece kendi kendisine yaşayacağı bir din mi? Hani toplumsal bir yönü vardı, hani herkesle beraber olacaktı. Gücün yetmiyorsa sen senden sorumlusun diyoruz. Öyle değil mi? Çünkü ve en leyse lil insani illa masi'a. Zaten insanoğlu ancak sayının karşılığını görecektir. Ve enne sa'yehu sefe yura. Sonunda sayına karşılık ya cennet ya cehennem. Yani sümme yüczahul ceza el effa. O eksiksiz bir biçimde amellerinin karşılığını görecek. Ceza ise ceza, ödülse ödül alacaktır. Bu İslam dininde amellerin değerlendirilme prensipleri adına 3-5 ayet. İnsanlar yeryüzünün herhangi bir yerinde bir günah işlenmiş de onun yanında değil, onun ötelerinin ötesinde bile olsalar, o işlenen günaha yürekten katılıyorlarsa aynı suçu işlemiş gibi günahkardırlar. Ama yeryüzünün herhangi bir bölgesinde değil, hemen yanı başında, burnunun dibinde bir suç işleniyor da eğer insan ona kalbiyle katılmıyorsa, yürekten reddediyor ama gücü yetmiyorsa onu sanki görmemiş gibi, sanki yanında değil gibi diyor aleyhissalatü vesselam. Bir insan birinin suçu konusunda eğer kendinin de bir payı varsa o suç aynen onundur da aynı zamanda. Yani teşvik etmişse, engel olmamışsa, yapabileceklerini yapmamışsa o zaman aynı suç onun da olacaktır. Ama kendisine düşeni yaptıktan sonra o suçun doruk noktasında örneğini bile yaşasa, berisi hiç de haberi yokmuş gibi ondan sorumlu değildir. Mesela söyleyin, Ebu Cehil'in cehenneme gitmesinde peygamberin haşa payı olabilir mi? O kendisine düşeni yapmadı mı? Ya da asr-ı saadetteki bütün kafirlerin, kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların cehenneme gitmesinde, eğer cehenneme gideceklerse peygamberin bir payı olur mu söyleyin? Ama haşa, estağfirullah, eğer peygamber dini aynen nakletmeseydi, olduğu gibi yaşamasaydı, kimi ayetleri saklasaydı, kimi sureleri ortadan kaldırsaydı, bundan dolayı birileri Müslüman olamasaydı, bundan dolayı da cehenneme gidişlerinde haşa ama onun payı olacak diyecektiniz değil mi? Peygamber olunca net konuştuk. Yani mümkün değil, görevini yaptı diye. Öyleyse biz de karımız kocamıza karşı, oğlumuz kızımıza karşı, tanıdık, bildik, kısım, dost, akrabamıza karşı, yani insanlara karşı onların cennete gitmesi konusunda yapabileceklerimizi yapalım. Buna rağmen cehenneme gidiyorlarmış. Elimizden ne gelir? Ella tesiru vaziratun vizra uhra. Kimse kimsenin yükünü çekmez elbette. Ama eğer o günah yükünü ona yüklemeye ben de etkili olmuşsam, ben de bir pay sahibi olacağım elbette o günahtan. Yani onun günaha girmesi zeminine ortak olmuşsam, imkanına ortak olmuşsam, engellememek biçiminde pasif ya da teşvik etmek şeklinde aktif bir suçum varsa elbette cezayı ben de çekeceğim. Bu değişmez bir yasa. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsan ancak sa'y ettiği kadarıyla sorumlu. Ne yaptıysa onun karşılığını bulacak ve sa'yını sonunda görecektir. Kendisine ne sağladığını bilecektir. Yani mükafat ya da ceza. Sümme yüczâhul ceza el evfa. Bu ayete dayanarak kimi Müslümanlar? Bir adam öldükten sonra artık bitti onun ameli. Dolayısıyla onun namı hesabına deftere yazı yazılmaz bir daha. Melekler onun defterini çoktan dürmüştür diyorlar. Evet, bir adam ölünce amelini, hayatı boyunca yaptığı işlerini bitirmiş olacaktır. Kendi bizzat yaptıklarını ama yapılsın diye başladıkları, yol açtıkları, çığır açtıkları gerçekler yok mu ya? Peki ya onlardan dolayı ceza çekmeyecek mi? Yani bir katil kiralamış ise onun öldürmesinden payı yok mu? Bir Kur'an öğretmiş, namaz öğretmişse onun icra edilmesinden dolayı sevap payı yok mu dersiniz? Nereden çıkardınız? Bu ayete niye aykırı olsun? Adamın payı yok mu adamda demek? Olsun, ne yaparsa yapsın öyle mi? İşte o paydan söz ediyoruz. Yani bir adam hayırlı bir çığır açmışsa, men senle sünneten haseneten yapmışsa, Allah'a kulluk adına birilerine yol göstermişse, birilerine bunu öğretmişse, bir ölmüş sünneti diriltmiş, bir unutulmuş ayeti gündemde tutmuşsa, bunu yaşayan insanların yaşamaları boyunca hep ona da sevap ayrılacaktır. Tam tersine, bir isyanın, bir şirkin, bir küfrün, bir suçun, bir günahın yeniden canlanması konusunda rol almışsa, ondan dolayı da hep ceza görecek ya da azabı ve ikabı artacaktır. Ve enne ila rabbikel münteha. İyi bilin ki sonunda hep Allah'a gideceksiniz. Elbette son varış Rabbine olacaktır. Hadi hazır olun. Allah'a doğru gidiyordunuz zaten ama sonunda ona varacaksınız. Münteha odur. Cenab-ı Hak bir başka ayette der ki: Ya eyyuhel insan, İnneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâgî. Sen tüm çalışman ve çabalamanla, uğraşman, didinmenle, bütün gayretin ve hareketinle Allah'a doğru gidiyorsun ve onunla buluşacaksın eninde sonunda. Ama kimileri feemmâ men utiye kitâbehu biyemînih olarak cennette Allah'ın huzurunda olacaklar. Ama kimileri feemmâ men utiye kitâbehu verâ-i zahrih yaşayıp cehenneme giderken Allah'ın huzurunda bulunacaklar. Ve enne ila rabbikel münteha. Gerçekten sonuç Allah'a, sonunda Allah'ın huzurunda durulacaktır. O Allah ve ennehu hu adhake ve ebka. Güldürendir, ağlatandır. Ve ennehu hu emate ve ahya. O Allah hayat verendir ama alandır da, öldüren ve yeniden diriltecek olandır. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unsa. Sizi iki çift yaratan, erkek ve kadın olarak yaratan Allah'tır. Min nutfetin, üstelik izâ tümne, atılmış bir damla su ya da meni ya da nutfeden yaratan odur. Ve enne aleyhin neş'etel uhra, yeniden yaratacaktır da. Ve ennehu huve ağna ve akna. İşte o Allah hem müstani kılacaksa imkanlar lütfeden, hem sizi imtihan etmek için size lütufta bulunandır. Yani size sermaye verendir, imkan verendir, sizi zengin edendir, size fırsat verendir. Ve ennehu huve rabbuşşira. Dahası sizin sahip olduklarınızı değil, sahip olamadıklarınızı da yaratan Allah, onların da sahibi, onların da maliki, onların da Rabbi ve ilahı Allah'tır. İşte şiara da bunlardan biridir. Bir yıldız olarak sizin peşinde koştuğunuz. Ve ennehu ehleke adenil ula. Şu ilk Ad kavmi var ya, onları helak eden de Allah'tır. Ve Semud'e, fema ebka, Semud'u helak eden de Allah'tır. Hani hiç kalmış mı onlardan bir geriye eser, bir iz kalmış mı onlardan, bir saltanatları, bir güçleri, kuvvetleri kalmış mı hiç? Ve kavma Nuhin min kablu, onlardan önce Nuh kavmini de helak eden Allah'tır. İnnehum kânuhum azlama ve adgâ. Onlar ne kadar zalim, ne kadar tuğyankâr idiler. Vel mütefikete ehvâ. Şu altı üstüne gelen Lut kavminin, yerle bir olan Lut kavminin helaki konusunda da söz sahibi sadece Allah'tır. Ki fegaşşâhâ mâgaşşâ. Nasıl da yerle bir olmuştular. Nasıl da göğe çıkmış yere batmıştılar. Nasıl da üstleri altlarına gelmişti. Peki febi eyyi âlâ-i rabbike tetemâra. Bütün bu gerçeklere rağmen söyleyin, Rabb'in hangi nimetlerinden şüphe ediyorsunuz öyleyse? Hangi konuda? Güldürmesi, ağlatması mı? Öldürmesi, diriltmesi mi? Erkek ve kadın olarak, ikili çift olarak yaratması mı? Söyleyin, yeniden dirilteceği konusu mu? Vermesi, müstahni kılması, imkan tanıması mı? Yıldızların bile, şiranın bile Rabbi olması mı? Söyleyin. Ad'ı, Semud'u, daha önce Nuh kavmini, Lut kavmini helak etmesi mi? Hangi nimetini, nimetlerinden hangisini siz şüpheyle karşılıyor, acaba diyorsunuz, söyleyin. Biz nimet denilince, elma, armut zannediyorduk. Ya da ekmek, su, bazen koyun, keçi, ya da davar, sığır, sürüler filan olsun diyorduk. Nimet denilince, boğazımızdan geçsin. Hiç olmazsa geçmezse gerdanlık gibi boğazımıza takılsın. Olmazsa elimizde dursun, altımızda olsun. Yani onu kullanalım, onunla beraber olalım. Bunlar nimet olsun diyorduk. Meğer Kur'an'ın nimet dediği başkaymış. Adı öğrenmek bir nimet. Semud'un helakinden haberdar olmak da başka bir nimetmiş. Gökyüzünü tanımak, yeryüzünü bilmek de bir nimetmiş. Hayat vardır. Ama ölüm vardır, ama yeniden diriliş vardır demek ayrı bir nimetmiş meğer. Bazen ağlamak, ağlayabilmek, ama gülmek, gülebilmek de apayrı bir nimetmiş meğer. Bütün bu nimetleri biz Allah'a kullukta kullanmak zorundaymışız. Ne gaflet, insanlar ne yaptığını neden bilmiyorlar acaba? Kur'an-ı Kerim acaba ne anlatıyor diye düşünsek, bir cümleyle cevap verecek olsak, Allah'ı anlatıyor deriz galiba. Hem ne kadar kolay bir cevap. Evet, sadece Allah'ı anlatıyor. Ama bir başka kelimeyle aynı olayı anlatma derdine düşsek, ben derim ki Kur'an kulluğu anlatıyor. Ama bunu üç boyutta anlattığını görüyoruz. Nasıl yani? Allah'ı anlatıyor Kur'an. Allah nedir? Kimdir? Ne özellikleri var Allah'ın? İşte burada bunları dinliyoruz. İkinci boyutuyla, Allah ne ister bizden, ne emreder, ne yasaklar, nasıl bir hayat ister bizden, bir de Kur'an'da bu bölümler var. Üçüncü boyutuyla, acaba neden bunları ister Allah? İşte bir de Kur'an'da onlar var. Eğer kulluk kelimesiyle izah edeceksek, olaya aynı yorumları şöyle yapacağız. Kime kul olacağımızı anlatır Kur'an, yani nasıl bir Allah? Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın olan, Rahman ve Rahim, Melik, Kuddus, Mümin, Müheymin, Selam, Mütekebbir ya da benzer isimleriyle kendisini tanıttığı şekliyle nasıl bir Allah'a inandığımızı anlatır. Kime kulluk yapacağımızı anlatır Kur'an. Ama burada aynı bölüm, Adhake ve Ebke, Emate ve Ahya, Halaka Zevceyn, وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْرَةَ الْاُخْرَى وَاَنَّهُ اَعْنَى وَاَقْنَى وَرَبُّ الشِّعْرَى şeklinde bir başka açıdan değerlendiriyor olayı. Yani işte bunlar da Allah'ı tanıtan ayetler. Demek ki bir Müslüman, eğer Müslüman olacaksa, kulun olayım ya Rab, kölen olayım ya Rab, ne emredersen dinlerim ya Rab dediği Allah'ı tanımak istiyorsa, işte bu ayetlere yeniden dikkat kesilsin. Allahu Teala'yı yeniden öğreniyoruz. Ve ennehu huve adhake ve ebka. Allah güldürendir, ağlatandır. Verir bazen bir evlat, güler sahipleri, yani kardeşleri, hala, teyze, amca, dayıları, ama özellikle anne babası güler elbette. Ev edindirir bazen kimilerine, güler onlar. Peşinde koştuğu, aman olsun dediği şeyler oluverir bazen, güler insanlar. Kazanırlar kimileri, öyle hesaplarlar, gülerler sonunda. Rahat ve huzur içinde, karınları tok, enseleri pek, dayanakları yerinde güler insanlar. Bazen öyle imtihan eder Allah. Ama bakarsınız tam tersine dönüverir bazen de. Ağlar insanlar. Bütün bunları yapan Allah alır evladını elinden. Ağlar insanlar. Malını mülkünü alır Allah elinden. Konumunu, durumunu, dayanağını, barınağını alır Allah elinden insanların. Ağlar insanlar o zaman da. Onu öylece, ötekini böylece imtihan eden Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de ağlamanın sembolü bir peygamberden söz edildiğini biliyorsunuz. Hem öyle ağlamış, hem öyle derinden ağlamış ki, kimseye şikayette bulunmadan ağlamış, halini Allah'a arz etmiş ağlamış, ben sıkıntımı Allah'a açıyorum demiş ağlamış, hatta gözü görmeyeceği kadar bir uzun süre ağlamış. Gözü görmez hale gelinceye, yani ihtiyarlayıp yaşlanıncaya kadar ağlamış, bir Yakup Aleyhisselam'dan söz eder Kur'an. Kim ağlattı onu öyle? Yani oğlu Yusuf'u diğer oğullarının elinden alması konusunda aslında bu imtihanı kim belirledi? Söyleyin, Yusuf'un başına gelenler, uzun yıllar babasından habersiz ve ayrı kalmasını sağlayan Allah'ın takdirinden öte neydi? Elbette sadece o. Peki söyleyin, ağlatan da güldüren de Allah değil mi? Güldürdüğü zaman iyi de ağlatınca kötü mü diyeceksiniz yoksa? Yani vererek imtihan etmesi güzel de alarak imtihan etmesinden şikayet mi ediyorsunuz yoksa? Hayır, o hem güldüren hem ağlatandır. Bazen öyle imtihan eden, bazen de böyle imtihan edendir. Ve ennehu huve emâte ve ahya. Öldürecek olandır, hayat veren de odur. Zaten hayatı o vermişti, alacak olan da odur. Ama yeniden hayat verecek ve artık bir daha ölmemecesine, cennete ya da cehenneme diriltecek olan da odur. Şu mevcut hayatımız, madem ki hayat verdin, ben isteyinceye kadar dursun demeye yetkimiz olmayan bir hayattır. Biraz daha kalmam gerekir, az daha yaşamam gerekir, dur ya Rabbi ne olursun, alma hayatı benden demeye yetkimiz olmadığı gibi, istemiyorum, vazgeçtim, bıktım ben bu hayattan, al hayatımı da ölsem bitsem kurtulsam demeye de kimsenin hakkı yoktur. Hatta Kur'an, dünya hayatını tarif ederken, belki de Allahu Alem bundan dolayı, dünya hayat için lehvun kelimesini kullanır. Yani kalmak zorunda olduğumuz bir hayat. Allah göndermiştir, ne kadar kalacağımıza o karar verir, istemiyorum, bir an önce gitmek istiyorum demeye yetkimiz olmadığı gibi, biraz daha kalsam demeye yetkimiz de yoktur. Hayat veren odur, alacak olan da odur. Ama insanlar hayatı verirken Allah rahat ve huzur içinde evet diyorlar da sanki buna, ama hayatı elimizden alınca, yani ölüm gelince sanki özellikle isyan etmek için imkan bulmuşlar gibi ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Allah korusun. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unsa min nutfetin iza tümne. Bir damla sudan, hani meni denilen ya da nutfe denilen, insanın özü ve aslı ve esası olan suyun ana rahmine döküldüğü dönemde şekillenen erkek ve kadın olarak sizi yaratan da odur. Ben bir insan olarak kendimin yaratıldığını bilmem ama bir insan olarak yeni doğmuş bir çocuğun huzurunda sadece şaşkınlığımdan ne diyeceğimi bilmez beklerim. Ne dersiniz? O gözle baktınız mı? Yorum yapabildiniz mi? önünüzde hareketlerine size göre bir anlam veremediğiniz, kural koyamadığınız, bakışı farklı, el kol hareketleri farklı, ağlaması, gülmesi farklı, durması, seslenmesi farklı, nefes alması, acaba düşünüyor mu değil mi bilmediğimiz işte bir çocuk var. Aslında maket program olarak Allah'ın yeryüzünde halifesinin özel, mini minnacık şekillendirilmiş bir biçimi değil mi? Ne dersiniz? Nasıl da var? Nasıl var olmuş? Anadan ne almış? Babadan ne eksilmiş söyleyin. Bazen çocuklara söylerdim. Yani sen o gözünün birini babandan, diğerini annenden aldın öyle mi? Şimdi onlar tek gözlü kaldılar vah vah diye. Asla, kesinlikle bunu herkes biliyor elbette, ben de biliyorum. Ama söyleyin, insanın yaratılışına, yani imandan başka akıl sır erecek öyle mi? Onu mu demek istiyorsunuz? İnsanın insan olarak var kılınışı, canlı oluşu, ruh taşıması, sevgi, nefret merkezli bir yaratılışa sahip olması ne mümkün? Kişi nasıl yapacak bu işi? Biz de canlı bir organizma yapabiliyoruz, bir tek hücre yaptık diyenler, o kadar uğraşmasınlar. Tabir yerindeyse ölü öldüğünde her yeri canlıdır aslında. Hadi can versinler öyleyse. Hani öyle diyorlar, gözü bir saat, kulağı iki saat canlı kalırmış. Kalbi 45 dakika, ciğerleri 55 dakika canlı olurmuş. Yani hepsi canlı ama adam ölü. Hadi canlandırsınlar öyleyse. Nasıl da canlı olmuş insan. Hem ki vücut öyle canlılıkla dolu ki hatta bir bölüm kopsa yenileyecek kadar, kemik kırılsa yeniden eski haline gelecek kadar, eti parçalansa birbirine kaynayacak kadar, bu ne can, bu ne canlılık, bunu ancak Allah veriyordu bize. Bir damla suda ne var ki o bu hale geliyordu? Ne olacak? Sadece Allah'ın emrinin muhatabı olmaktan başka ne özelliği olsun bir damla suyun? Allah ol diyor, o da o hale geliyordu, o kadar. Erkek ya da kadın üstelik. Kimin elinde? Efendim, anne karnındaki çocukların erkek mi kadın mı olduklarını artık bilebiliyoruz. Ne fark eder? Siz bırakın anne karnındakini, doğduktan sonra 10 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşındaki erkek ya da kadınların sonra ne olacaklarını bilemiyorsunuz ki. Size nasıl tavır takınacaklarını, nerede istihdam edeceğinizi, hayatın neresinde nasıl bir yedek parça olarak kullanacağınızı bile bilmiyorsunuz. Erkek ve kadın adına ne bilginiz var? Neden böyle bir düzen? Neden böyle bir sistem var ortada? Neye göre anladınız? Allah'ın yüceliğini, gücünü, kuvvetini anlamaktan başka neye yaradı bu işler? Söyleyin, başka ne anlatır zaten? Peki ama sadece erkek ve kadın bir damla sudan yaratıldığını bilmek konusunda Allah'ın Rab ve İlah oluşunu anladık. Başka hiç onu tanımayalım mı? Yani organizmayı, mideyi, çalışmasını, kalbi, ciğeri, damarları, sinirleri, bunları biz bir bir incelemeyelim mi? Bir tıp dünyası adına yani negatif mi düşünüyorsunuz derseniz, nereden buldunuz? Yoksa şeytan burnunuza mı üfledi? Bu ayetlerle ben kulluğa gidiyordum. Ben daha iyi Müslüman olmak için okuyordum. Rabbimi tanımak için öğreniyordum ben bunları. Yoksa siz bırak Rabbini tanımayı da insanı tanı biraz, o daha önemli demek mi istediniz? Ben istemiyorum öylesini. Benim böyle bir sorunum yok. Ve enne aleyhin neşretel uhra. Evet, yeniden diriliş de Allah'ın işi. Evet, tekrar diriltecek. Bir daha yaratacak Allah. Herkes ölecek, bir daha dirilecek. Ama binlerce defa dirilen bir insan, sonra bir kere daha, evet, günde, eğer iki defa uyumuşsa iki, ayda 30 defa yatıp kalkmışsa geceleri 30 defa, yılda bilmem ne kadar, ömürde bilmem ne kadar yatmıyor mu bu insan uykuya, ölmüyor mu? Sonra uykudan uyanınca dirilmiyor mu? Kur'an bize Zümer suresinde ve de Enam suresinde uykunun ölüm olduğunu anlatmıyor mu? Öyleyse her ölümden sonra yeniden dirilten Allah, ama bir büyük ölümden sonra, kabirden sonra yeniden diriltecek insanları, yeniden yaratacak elbette. İşte bu Allah. Ve ennehu huve ağna ve akna. Bizi kendisinden başkasına muhtaç olmaktan kurtaran O'dur. Bize imkan vererek bizi mutlu kılan da O'dur. Kanaatkar olma imkanı veren, zenginlik imkanı veren, fırsatlar, mallar, mülkler ve diğer imkanlarla bizi donatan da O'dur. söyleyin neniz var, bunu size kim verdi? Allah alacak olsa kim engel olabilir? Tabi tersinden düşününce açığa çıkan kimi gerçekleri biliyorsunuz. Bu da onlardan biri galiba. Mesela şöyle sıradan bir insan olarak, sıraya geçen bir insan olarak düşünüyorum. Nem var benim, elbisem var, cebimde biraz para ya da elimde eşyam var. Yani şeylerim, maddelerim, malım, mülküm var benim. Evet çok güzel, benim değil mi? Tabi benim onlar. Hem onlardan dolayı sorumluyum. Belli bir miktarı geçerse altın ve gümüşüm zekat vereceğim. Yani benim onlar. Peki gerçekten o benim de onu benim olarak var kılan Allah değil mi? Söyleyin onu Allah benden alıverse kim engel olabilir? Başka neyim var benim? Gözüm var, kulağım var, ağzım, dilim, dudağım var. Başka? Bütün vücudum işte ben, beni ben eden varlığım, cismim var benim. Peki söyleyin ruhum ve bedenimle beni ben eden benden beni alıverse Allah, ruhumu alıverse bedenimden kimi parçaları dayanamayacağım şeyle Allah'ım imtihan etme. Ama diyelim alıverse söyleyin kim onları geri verebilir bana, kimin imkanı vardır, başka neyim var benim? Bilgim, ilmim, irfanım, imanım var benim. Peki onları Allah alıverse Allah korusun. Söyleyin kim verir veya kim engel olur? Allah değil mi? Benim varlarımı bana var kılan, bende olanları bende eyleyen Allah değil mi? Allah böyle bir Allah'tır işte. Ben ona kul köle olmak zorundayım. Ve ennehu huve rabbu şi'ra. Bir de şi'ra yıldızının Rabbi de Allah'tır. Şi'ra bir yıldız. Şöyle parlak bir yıldız. Tabii ben yıldızları bilmem. Onun için yuvarlak ifadeler kullanıyorum. Kusura bakmayın. Ben sokak lambalarının güdümünde büyüdüm. Evimizde, bahçemizde de lambalar vardı. Biz tuşuna basıyor, onlar aydınlık veriyordu. Ya da belli bir noktadan ayarlanıyordu. Arabaların ışığıyla ya da direklerdeki etrafı aydınlatan, bana göz kırpan, şehrin dışından bakınca berrak bir semayı gözümden alan, önüme işte sönük bir ışık kümesi halinde sunulan şehrin yıldızlarıyla, yani sahte yıldızlarla büyüdüm. Dolayısıyla gökte yıldızlar varmış, küme halinde ya da tek tek. Kimileri kimi toplumların tanrılaştırdığı, putlaştırdığı yıldızlarmış, ben bilmem onları. Yol gösterilmesi için yaratılmış onlar, öyle diyordu asaptan biri bana. Yıldızlar konusunda sakın ha, şu üç gerçekten başka bir şey var zannetme. Onlar karada ve denizde, karanlıktayken eğer siz yol bulasınız diye yaratılmıştır. Ben yolumu onlarla bulacakmışım, bunun için var kılınmış. Bir de onlar şeytanlara taş olarak atılsın diye, şeytanlar onlarla taşlansın diye yaratılmış. Bir de bunu bilecekmişim. Aynı zamanda gökyüzünün süsüymüş onlar, tezyinatıymış, bunu bilecekmişim. Ama ben hiçbirini bilmeden büyüdüm. Siz bulabilirseniz, siz görebilirseniz, siz imkan bulabilirseniz seyredin yıldızları. Öğrenin, onlar Allah'ın ayetleridir elbette. Onlarla beraber olun, anlayın. Onlardan biri de Şi'ra yıldızıdır. Tarihte toplumun biri onu putlaştırmış. Onun yeryüzünde simgelerini, sembollerini bulmuş. İbrahim Aleyhisselam döneminde de öyleymiş. Gökteki yıldızların yeryüzünde sembolleri olurmuş. Onlar insan şeklinde put olarak tasavvur edilirmiş. Küçüklü büyüklü sıralanırmış. Hatta İbrahim Aleyhisselam onları kırmış da büyüğünü bırakmış kenara. Belki akılları başlarına gelir diye. İşte bunları hatırladım. Ve biliyorum ki Şi'ra'nın da Rabbi Allah'tır. Yıldızların, ayın ve güneşin Rabbi Allah. Semanın, arzın, onun ötesinde ne var ne yoksa hepsinin Rabbi Allah'tır. Benim Rabbim de o olacaktır diye anlıyorum. Demek ki bütün göktekiler, bütün yerdekiler, sema ve arzdakiler Allah'ı dinliyorlar. Hayatlarına program yapmaya tek yetkili Allah biliyorlar. Ben de aynı kervana katılıyor ve Allah'ı Rabbim biliyorum. Değilse eyvah, tehlikeli bir haber. Ve ennehu ehleke adenil ula ve thamuda fema ebka ve kavme nuhin min kabl. Yani eğer ben alemlerin Rabbini Rabbim bilmezsem, Ad kavminin safında yer alırmışım ya da Semud'a benzermişim, Nuh kavmi gibi helak olurmuşum o zaman ya da Lut kavmi gibi. Allah korusun. Evet, Ad'ı helak eden de Allah'tır. Ad kendi kurallarına göre helaki hiç düşünmüyordu bile. Hem de cennette yaşıyordu dünyada. Alabildiğine mutlu, olabildiğince huzurluydu kendince. Bağlar ve bahçeler, cennetler ve cennetler vardı. Ama sonunda Allah helak edivermedi mi? Evet. Peki ya Semud kavmine ne dersiniz? Ne kadar da güçlü, kuvvetli, iri kıyım adamdılar. Böyle sere serpe dağılıverdiler. Dizlerinin bağı çözüldü, yatıverdiler. Hani fema ebka, arkaya kalan bir şey var mı? Bir kalıntıları var mı? Evet, evleri, barkları, kayalara yonttukları sarayları, köşklerinden bize intikal edenler var ama hani saltanatları, hani imkanları, hani hayatları, hani dik kafalılıkları var mı? Kalmış mı bize intikal eden bir şey? Asla. Ya Nuh kavmine ne dersiniz? Nasıl da Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz insanlar. Hazreti Nuh'u nasıl da uğraştırmışlar. 950 yıl gibi alabildiğine, olabildiğine uzun bir dönem. Nasıl da hep inkar etmişler. İnkarda ve isyanda ısrar etmişler. İnnehum kânuhum azlama ve atka. Ne kadar zalim, ne kadar hain, ne kadar tâgî, ne kadar azgın bir toplummuş meğer onlar. Hiç dinlememişler Hazreti Nuh'u. Vel mütefikete ehva. Bir de şu mütefike var ya, Lut kavminin şehirleri, altı üstüne gelen şehirler, işte onlar da öyle. Hepsi helak olmuşlar. Hepsini helak eden Allah, ehva yapan da Allah'tır. Yani onları şöyle batırıveren, işini bitiriveren Lut gölü diye şimdi bilinen yerde onların enkazından da eserler görülürmüş. Kenarında ya da suyun altında. فَغَشَّهَا مَا غَشَّهَا. Nasıl da yerle bir ediverdi Allah. Nasıl da kaplayıverdi azabı ve ikabı Allah'ın. Nasıl da başlarına gelen geliverdi, azap ve ikab bürüyüverdi onları. Peki فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا. Rabbin bütün bu nimetlerine rağmen hala şüphede mi olacaksınız? Nedir derdiniz, niye dinlemiyorsunuz? هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرِ الْعُولَى. Siz bilirsiniz, dinleyin. İşte bu, ta ilk baştan beri devam eden uyarılardan bir uyarıdır. Allah sizi seviyor, size şefkat ve merhameti var Allah'ın. Allah'ın rahmetinden dolayı bunlar söyleniyor size. İşte bir uyarı. Bakın, dikkat edin, cehenneme gidenler var, onlar gibi olmayın. Dikkat edin, kurtulanlar var. Nuh kavminden, Ad kavminden, Semud kavminden, Lut kavminden kurtulma imkanınız var. Hangisi gibi yaşıyorsanız vazgeçin, gelin idat etmeyin diye bir uyarıdır bu. Ta Ad'a da uyarılmıştı, Semud da uyarılmıştı bu konuda. Ama ezifetil azife. Yaklaşmakta olan yaklaşıyor artık. Leyse leha min dunillahi kâşife. Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka hiçbir güç yok. Kıyamet kopmaya yakın. Kıyamet mi? Bu ayet geldiğinden bu yana 1400 seneden fazla geçmiş. Hala aynı kafada mı olacağız? Evet, kıyamet yaklaşıyor. İnsanlık tarihi zaten bir an gibi gelip geçecek. Bir gün gibi gelip geçecek. Ne var ki? Kıyamet yaklaşıyor. Evrensel kıyamet değilse toplumsal kıyamet zaten yaklaşmış. Kıyamet kopuyor. Kopacak değil, hatta kopuyor. Hele bireysel kıyamete gelince, fert olarak kişinin ölüm kıyametine gelince, neredeyse koptu, kopacak, bitti, bitiyor. Kıyamet koptu bile. Neniz kaldı? Bakın kendinize, geçmişinize bir bakın. Neredeyse ölmek üzeresiniz değil mi? Çoktan kopmuş bile kıyamet. Neredeyse öyle diyeceğiz. Allah'tan başka onu ortaya çıkaracak kimse yoktu ondan. Söyleyin, kıyamet yaklaşmadı mı? Ölümünüz yaklaşmadı mı? Toplumsal ya da evrensel kıyamet yakın değil mi? Her gelecek yakındır zaten. Elbette kıyamet de yakın. Efe min hâzel hadîfi ta'cebûn. Nedir derdiniz ey insanlar? Peki siz söyleyin, şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? Bütün bunlar mı sizi şaşırtıyor? Yani bunların gerçekle ilgisi, hakikatin ifadesi olması mı sizi şaşırttırıyor? وَتَلْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Bütün bunlar adına, bu gerçekler adına ağlayacak yerde gülüyorsunuz öyle mi? Ağlamıyorsunuz da gülüyorsunuz ha. وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ. Şuursuzca baş kaldırıyor, dik kafalılık ediyor, laf dinlemiyorsunuz öyle mi? Gelin, inat etmeyin, dinleyin. Fescudu lillah ve'budu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Secde edin Allah'a, kul olun Allah'a, dinleyin Allah'ı. Kur'an-ı Kerim'in geliş dönemine göre ilk secde emrini içeren ayet bu. Öyle öğreniyoruz rivayetlerden. Yani dikkafallık etmeyin. Allah işte böyle bir Allah. Siz işte böyle isyankar kullar. Ad'ı hatırlayın, Semud'u hatırlayın, Medyen'i, Eyke'yi hatırlayın, Lut kavmini, Nuh kavmini hatırlayın. Nereye gidiyorsunuz? Hala dikkafallık mı edeceksiniz? Bütün bu denilenlere şaşırıp kalıp laf dinlemeyeceksiniz. Gülecek, eğlenceye alacaksınız da ağlamayacak, düşünmeyeceksiniz öyle mi? Hala başınız isyana kalkacak öyle mi? Eğin başınızı, secde edin Allah'a, hadi durmayın. Allah'ın dediğini dinleyin. Secde emri, Allah'ın emrine boyun eğmek demektir. Onu yapmayana şeytan denilmiştir tarihin ilk insanlık döneminden beri. Yani iblis secde etmediği için adı şeytan olmuştur. İblis gibi secde etmeyenlere şeytan denilmiştir. İnsanlardan da olur, cinlerden de olur elbette. Hadi durmayın, secde edin. Allah'a kul olun, onun dediğini dinleyin, başkasına eyvallah etmeyin, emrin olsun ya Rabbi, huzurundayım ya Rabbi, ne dersen onu dinleyeceğim ya Rabbi deyin. İsterseniz demeyin. İktarabetis sa'a ve enşakkal kamar. Vakit çok yaklaştı. Ay da yarıldı, artık kıyamet kopmak üzere. Hadi acele edin. Kur'an-ı Kerim'de secde emredilen yerlerde, elbette bu kaç ayetse siz sayın Kur'an'dakini, 14 mü diyeceksiniz, 15 mi bulacaksınız, bakın bakalım. İşte bu secde ayeti dediğimiz, tilavet secdesi, yani Kur'an okununca gereken secde ayetlerinde, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakını öğreniyoruz. Acaba ne yapardı, nasıl yapardı diye. Meğer onun Kur'an okuması çok farklıymış. Karşımıza şu gerçek çıkıyor, gece kalkarmış, hatta önce misvaklarmış dişlerini, abdest alır, Allah'ın huzurunda durma bilinciyle Kur'an okur. Semavat ve arzla ilgili ayetler olursa düşünür, tefekkür ve tezekkür edermiş. Allah'ı Sübhan bilmeyle ilgili ayetler olursa Sübhanallah dermiş diyebildiğince, kalbi yatışıncaya kadar. Allah'ın büyüklüğüne delalet eden konular olursa Allahu Ekber dermiş. Cennet ayetlerinde Allah'tan ister, cehennem anlatan ayetlerde Allah'a sığınırmış. Secde ile ilgili ayet gelince de secdeye kapanırmış. Acaba gider yeniden abdest alır mıydı ki? Baş tarafı unuttunuz herhalde. Abdest alırdı, Allah'ın huzurunda dururdu, namazda dururdu hatta, Allah'ın huzurundaydı, Allah'ın ayetlerini okurdu. Zaten Allah'ın huzurunda kıbleye dönmüş, elbette secdesini de aynen öylece secdegahında yapardı Allah'ın Resulü. Ama ya biz, arabada giderken dinleyen biz, masa başında çalışırken Kur'an dinleyen biz, ya da okuyan biz, ya da hayatın herhangi bir kademesinde bir yerlerdeyken bulunduğumuz zemin secdeye müsait mi değil mi diye düşünen biz, abdestimiz acaba var mıydı yok muydu, ben geçen cumada abdest almıştım ama bugün perşembe ya da bugün çarşamba, henüz daha o zamana kadar, yani daha abdest alamayacağım, galiba cuma günü abdest alınca o zaman secde yapsam mı diye düşünen biz, biz ipin ucunu çoktan kaçırmışız. İyisi, ne anlatıldığını yeniden düşünelim. Buradaki secdelerin hem şeklen, bizzat, ayaklarımız, dizlerimiz, ellerimiz, alnımız ve burnumuzla yere kapanmak ve kapaklanmak şeklinde bir secde olduğunu bilelim. Hem de Allah'ın bu ayetlerle bizzat istediği teslim olma işini gerçekleştirelim. Tamam ya Rabbi, secde ediyorum. İnfak mı dedin vereceğim, namaz mı dedin kılacağım, aile mi dedin düzene koyacağım, sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel ve toplumsal yaşantıma senin karışman mı dedin, aynen onaylayacağım. Ya Rabbi ne dersen boynum incedir, işte yerle bir olmuşum, sen dediysen yapacağım ya Rabbi diyecek. Ama bu sözümüzü eylem olarak da ortaya koyacağız. Yani ve'budu, kul olacağız da evet ya Rabbi diyecek ve de yerine getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sırada Kamer suresi. Aynen sanki bir tehdit ama bir teşvik unsuruyla başlıyor. İktarabetis sa'a ve enşakkal kamer. Evet, kıyamet yaklaştı. Ay da yarıldı artık. Beklemeyin. Velhamdülillahi rabbil alemin.